Ayrım 14. Yalan, yalan, yalan. Dr. Charles Fort. Sayfa 155. Bölüm 9. Çarpık bellek, yalan suçlamalar ve yalan iftiralar. Hafızam ben bunu yaptım diyor. Gururum araya girip acımasızca ben bunu yapmış olamam diye basıyor çığlığı. Sonunda hafızam boyun eğiyor. Nietzsche. Bellek hayalin ta kendisidir. İnsan belleği her şeyi kaydeden bilgisayardan farklıdır. Aynen icat edilen bir şey gibi bellek de hayal kurma sürecinin bir ürünüdür. Rob Grille. Geçmişi ve yaşanan ama bir şekilde bilinç dışına itilmiş anıları hatırlamak günümüzde özellikle ABD'de çok ilgi uyandırmaya başladı. İnsanlar psikoterapi sayesinde çocukluklarında yaşadıkları özellikle şiddet içeren cinsel istismar gibi olayları sonradan hatırlıyorlar. Sonuçta olaylar ailelerin parçalanmasına, davalar açılmasına hatta cezaya çarptırılıp hapiste yatılmasına kadar gidiyor. Geçmişteki anıların yeniden hatırlanmasını yalan kavramıyla nasıl açıklayabiliriz? Çocukların istismar edilmesi sorunu duygusal olarak o derece güçlüdür ve acı vericidir ki bazıları geçmişlerindeki bu tür anıları hatırlamaktan korktukları için psikoterapiden uzak dururlar. Günümüzde cinsel istismar ve cinsel tacizin önemi anlaşılmasına rağmen bellek psikoterapiye giren hastanın kendini kandırması veya terapisti kandırması sonucu çarpıtılabilir. Yalan suçlamalar ve yalan iftiralar bellek, belleğin yanılma payı ve dürüstlük gibi kavramları gündeme getirir. Yasa güçleri sık sık bu tür yalanlarla karşılaşırlar. Çarpık bellek, yalan suçlamalar, yalan iftiralar arasında benzerlikler vardır. Bu bölümde bellek, belleğin özellikleri ve bu özelliklerin geçmişi hatırlamayı, yalan suçlamaları ve yalan iftiraları nasıl etkilediğini gözden geçireceğim. Belleğin doğal yapısıyla ilgili bilgi aynı zamanda psikoterapi seanslarının, yasal soruşturmaların ve mahkeme davalarının düzenlenmesinde de çok önem taşımaktadır. Belleğin doğal yapısı. Bellek bizim ta kendimizdir. Eğer belleğimizi kaybedersek kimliğimizi ve benlik duygumuzu kaybederiz. Diğer psikolojik olgularda olduğu üzere belleğin ne olduğunu bildiğimizi düşünürüz. Halbuki inceledikçe bilmediğimiz özellikler ortaya çıkar. Belleğin nasıl işlem gördüğüyle ilgili son görüşler 3 ana süreci içermektedir. Algılama ve kaydetme, depolama ve tekrar düzene koyma. Bilginin kişinin benliğine uyumu, duygusal etkileşim ve zeka filtresi algılamayı etkilemektedir. Goleman 1985. Depolama sürecini beynin fizyolojik yapısı etkiler. Eğer temporal lobların hipokampus olarak adlandırılan yeni bilgiyi kabul eden bölümlerinde iki yönlü bir fonksiyon eksikliği söz konusuysa depolanma gerçekleşmez. Bellekteki hatıraların yeniden düzenlenmesi, kişinin duygusal durumu, canlılığı ve çağrışımları güdüleyen yeni algılamalardan etkilenir. Bellek bu tanım ile hatıraların hard diske kaydedildiği, yeri geldiğinde doğru programa girmenin mümkün olduğu bir bilgisayarı çağrıştırmaktadır. İnsanlar, hatta birçok psikolog, belleği beyne monte edilmiş bir şey olarak düşünür. Halbuki yapılan araştırmalar belleğin sürekli yeniden yapılandığını ortaya koyar. Loftus ve Loftus 1980. Eski hatıralar yeni algılarla yenilenmekte, eskilerin yerini almaktadır. Bu bilinçsizce oluşur. Kişi hatıraların yeni olduğunun farkına varmaz. Bu bulgu mahkeme davaları ve psikoterapide çok önem kazanır. Hazine olarak gömdüğümüz eski hatıralar yeri geldiğinde bizim veya başkalarının yaşamını yönlendirebilirler. Bireyin zamanla kalıcılık kazanmış eski hatıralar yerine yeni hatıralar depoladığı doğal gözlemler ve deneysel çalışmalar yoluyla ispat edilmiştir. Emory Üniversitesi psikologlarından Dr. Ulrich Nesser, Challenger uzay mekiğinin havada parçalanmasını takip eden bir grup öğrenci üzerinde deney yapar. Öğrencilere kaza anında nerede olduklarını sorar. 2,5 yıl sonra aynı öğrenci grubuna yine aynı soru sorulur. Hiçbir öğrenci olayla ilgili doğruları tam olarak hatırlayamamıştır. Nesser ve Hersche, 1992. Dramatik olaylara tanık olan kişiler üzerinde yapılan diğer deneylerle de görgü tanıkları doğruyu hatırladıklarını iddia etseler de belleğin zamanla unutma sürecine girdiği ispat edilmiştir. Koftus ve Ketchen 1994. Deneysel çalışmalar kişinin belleğinin kolaylıkla etki altına alınabileceğini ortaya koymaktadır. Buna örnek olarak Washington Üniversitesi'nden Dr. Elizabeth Loftus ve meslektaşlarının düzenledikleri deneysel çalışma verilebilir. Loftus ve Hoffman 1989, Loftus 1989A. Deneklere bir soygunun slaytları gösterilir. Daha sonra soygunla ilgili yarı doğru, yarı yanlış değişik hikayeler anlatılır. Soyguncunun tornavida yerine çekiç kullandığı gibi. Deneklerin olayın ayrıntılarını hatırlayıp hatırlamadıkları test edildiğinde, slaytların gösterilmesinden sonra yanlış bilgilendirilen deneklerin cevaplarının doğru olduğundan oldukça emin oldukları gözlenir. Cevaplandırma süreleri değerlendirildiğinde bilgisayarın hesapladığı deneklerin hiç kararsızlık çekmedikleri ortaya çıkar. Loftus ve meslektaşları 1989B bu tür deneysel çalışmaların yanlış bilgilendirme yoluyla kişinin belleğinin çarpıtılıp yalan hatıralar yaratabileceğini ispat ettiğini vurgularlar. Belleğimiz geçmiş hatıralar bağlamında bilgisayar dosyaları ile benzeşmez ama yine de esnektir, hatta zamana ve yere bağlı olarak akıcılık göstermektedir. Hatıralar sürekli yeniden oluşur. Geçmiş bellekte sabit değildir. Geçmişi daha çok o andaki duygularımız, tecrübelerimiz ve ön yargılarımızla hatırlarız. Örneğin insanlar depresyonda oldukları zaman geçmişteki olumsuz olayları depresyondan çıktıkları zamandan daha çok hatırlama eğilimi gösterirler. Bower 1981. Geçmişimizi hatırlarken sadece o andaki duygusal boyutumuzdan değil, aynı zamanda başkalarının bize söylediği şeylerden de etkileniriz. Mahkeme tanıklığı başlığı altına bakınız. Geçmişi hatırlamak. Günümüzde kişinin geçmişini hatırlaması özellikle çocuklukta yaşanan cinsel ve fiziksel istismar gibi olayların ortaya çıkması bağlamında çok önem taşımaktadır. Artık insanlar hiç çekinmeden çocuklarında bu çeşit istismarların kurbanı olduklarını basına duyurmaktadırlar. Bazıları çocukluklarında cinsel veya fiziksel istismara maruz kaldıklarını, belleklerinin gerilerine ittikleri hatıraların psikoterapi yoluyla ortaya çıkarılmasıyla daha yeni öğrendiklerini iddia ederler. Mahkum edilen büyük babanın hikayesi. Henüz akşam olmuştu. Yaşlı centilmen Herman pijamalarını çoktan giymişti. Çalan kapıyı açmaya gitti. Kapıda 4 polis vardı. Birisi öne doğru çıkıp Herman'ı tutukladıklarını söyledi. Polisler haklarını okuduktan sonra korkudan titreyen Herman'ı polis arabasına bindirip hapishaneye doğru yola koyuldular. Tutuklama sebebi olarak Herman'ın 38 yaşındaki kızının babasının çocukken kendisine en son çıkılan yolculukta da torununu cinsel olarak istismar ettiğini iddia etmesi gösterildi. Olayı duyan Herman'ın eşi hemen bir avukat tuttu ve kocasının kefaletle salıverilmesi için uğraştı. O geceye kadar Herman'ın kayıtlara geçen tek suçu küçük bir güney kasabasında hız sınırını aştığı için ödediği $25 para cezasıydı. Herman 40 yıldır aynı kadınla evliydi. Yıllarca çalıştığı demiryolu şirketinden 3 yıl önce emekli olmuştu. Çocuklarını kolejde okutabilmek için karısıyla hep fedakarlık yapmışlardı. Yılda 2 taneden fazla bira içmemiş, o da şirketin pikniklerinde sürekli kiliseye gitmişti. Daha düne kadar karısıyla çok iyi bir cinsel yaşamları olmuştu. Hipertansiyon tedavisinin yol açtığı fonksiyon bozukluğuna kadar Herman'ın karısı ve diğer iki çocukları cinsel istismarı kabul etmemişlerdi. Herman'ın karısı istismarın olduğu belirtilen en son seyahatte Herman'ın torunuyla hiç yalnız kalmadığını söylemişti. Suçlamaları yapan kızları genç yetişkinlik döneminde 2 kere depresyon geçirdiği için hastaneye yatırılmıştı. Çok zeki bir kızdı. Bugünlerde sorunlu bir evliliği yürütmeye çalışıyordu. Son günlerde orta yaşlı bir psikolog tarafından tedavi ediliyordu. Psikolog tedavi tekniği olarak geçmişe dönme, hipoterapi yöntemini kullanıyordu. Kısacası psikolog ona unuttuğu hatıraları hatırlaması için yardım ediyordu. Geçmişe o henüz 6 yaşındayken babasının yaptığı uygunsuz hareketlere kadar uzandılar. Psikolog ondan kızının yani Herman'ın torununun maruz kaldığı şeyleri de hatırlamasını istiyordu. Aile fertlerinden gelen tepkilere rağmen kız babasına yönelttiği suçlamalarda ısrar etti. Bunların masanın altına itilmemesi gerektiğine inanan terapist de ona destek veriyordu. Herman ise başka bir eyalete gönderilip hapislerde çürüyeceği için panik yaşıyordu. Çarpık bellek sendromu. Yukarıdaki hikaye, ABD'de her gün ortaya çıkan binlerce olaydan sadece biridir. Yüzlerce magazin, süreli yayınlar ve kitaplar, sırf bu sebepten parçalanmış, sefalete itilmiş, suç ve cezanın eşiğindeki ailelerle ilgili detaylı bilgiler verir. Doe 1991, Çarpık Belleğe Karşı Direnme Derneği 1994, Benim Sorunum 1994. Loftus 1993, Loftus ve Ketchum 1994. Cinsel istismarla suçlanan insanların çoğu sonuçta masumiyetlerini ispat etmişlerdir. Diğer bir taraftan suçlamayı yapanlar eşit derecede adalet talep etmek hakkına sahiptirler. Fakat haklarını savunurken çok sert ve hoşgörüsüz oldukları dikkati çekmiştir. Loftus ve Ketchum 1994 çocukken cinsel istismara uğrayan bir kadının daha sonra psikoloji danışmanı olup cinsel istismara uğrayanlara yardım ettiğini belirtirler. Cinsel istismar günümüzde bir endüstri haline gelmiştir. Bugün ABD'de geçmişi hatırlatmak üzerine çalışan terapistlerin yardım alabilecekleri tek kaynak 3. baskısı yeni çıkmış en çok satan kitaplar listesinden bir kitap olan Çocuklukta Cinsel İstismar Yaşamış Kadınların El Kitabı adlı kitaptır. Bass ve Davis 1988-1994. Cinsel istismar üzerine çalışan psikoloji danışmanları terapi sürecinde çocukken istismara uğradıkları ortaya çıkan özellikle kadın hastaları tedavi etmektedirler. Herman'ın kızı gibi birçok hasta terapi esnasında geçmişlerini hatırlamıştır. Yüzlerce insan böyle bir sorunla başa çıkmaya çalışmaktadır. Diğer taraftan haksız yere suçlandıklarını iddia eden insanlar ise Çarpık Belleğe Karşı Direnme Derneği'ni kurmuşlardır. Dernek üyeleri arasında seçkin psikiyatrlar ve psikologlar vardır. Çarpık Belleğe Karşı Direnme Derneği kar amacı gütmeyen bir dernektir. Dernek üyeleri kendilerini haksız yere suçlandıklarını iddia eden insanlara destek vermeye ve belleğin neden ve nasıl çarpıtıldığını ortaya çıkarmak gayesiyle çalışmalar yapılması için kaynak oluşturmaya adamışlardır. 1994 yılı itibariyle derneğin kayıtlarında çarpık bellek örüntüsüyle ilgili 14 bin dosya vardır. Haksız yere suçlamalar yapan kişilerin 300'den fazlası suçlamalarını geri almıştır. John Hopkins Üniversitesi Psikiyatri ve Davranış Bilimleri Bölüm Başkanı, Psikiyatri Profesörü Dr. Paul McHugh, derneğin danışmanlık komitesi üyelerindendir. McHugh, çocuklukta yaşanan cinsel istismarın son günlerin bulaşıcı hastalığı kişilik bozukluğuyla bağdaştırılmasını 17. yüzyılın Salem cadı avcılarının izledikleri yöntemlere benzetir. McHugh, 1992. Bazı psikolog ve psikiyatrların her şeyi kolaylıkla kabul eden hastalara hemen oracıkta kişilik bozukluğu teşhisi koyuverdiklerini öne sürer. Aynı doktorlar kişilik bozukluğuyla ilgili bildikleri tüm tıbbi açıklamaları kullanarak cinsel istismara ulaşmaktadırlar. Böylece hem hastalık hem de tıbbi açıklamalar tıbbi temellere dayandırılmaktadır. Dernekle işbirliği içinde çalışan Wakefield ve Underwager 1992 tipik bir suçlayıcı ve tipik bir terapist ile ilgili veriler toplamışlardır. Suçlama yapan yetişkinlerin %90'ının kadın olduğunu bulmuşlardır. Bu kadınlar çoğunlukla üniversite eğitimli ve başarılı kişilerdir. Huzurlu, uyumlu ve birbirine bağlı ailelerden gelmektedirler. Sadece 1/3'ü çocukluk ve gençlik yetişkinlik dönemlerinde psikiyatrik tedavi görmüştür. Suçlamaları yapanların ortak özelliği terapi görmeleridir. Hemen hemen hepsi geçmişlerini psikoterapi esnasında hatırlamışlardır. Uygulanan diğer bazı yöntemler ise hipnoterapi, rüya yorumu ve grup terapisidir. %75'i kadın olan terapistlerin çoğu psikolog ya da danışmandır. Sadece %8'i psikiyatrdır. Kadın terapistlerin yarıdan fazlası 30 ila 39 yaşları arasındadır. Ensest ilişki yaşayanlara yardımcı rehber kitaplar. Günümüzde cinsel istismara uğradığını söyleyen kadınlar için yazılmış çeşitli rehber kitaplar bulunmaktadır. İyileşme Cesareti, Bass ve Davis 1988-1994. Bu tür kitapların İncil'i olarak nitelendirilir. Ocak 1993 tarihi itibariyle 500 binden fazla satmıştır. İyileşme Cesareti, verdiği ipuçlarıyla cinsel istismara uğrayıp uğramadıkları çelişkisini yaşayan kadın okuyucuları rahatlatmayı hedefler. Kitapta düşük benlik saygısı, her türlü belaya bulaşma dürtüsü ve depresyona girmeye eğilimli olma gibi çeşitli istismar sonrası belirtiler üzerinde durulur. Kitabın her sayfasında vurgulanan ana fikir ise istismar edildiği hissine kapılan kadınların hislerinde yanılmadıklarıdır. Yani cinsel istismara uğradığı gibi bir hisse kapılan her kadın gerçekten cinsel istismar yaşamış demektir. Şiddetli eleştiriler neticesinde bu düşünce kitabın 1994 yılı baskısında yumuşatılmıştır. New York Times gazetesindeki köşesinde yeni çıkan kitaplara eleştiriler yazan Carol Tavris 1993, ensest ilişki yaşayanlara yardım etmek için yazılmış kitapların uydurma istatistiksel verilerle dolu olduğu yorumu yapmıştır. Tavris bu konuyla ilgili güvenilir somut veriler olmadığı üzerinde durur. Bu tür kitaplar ensest ilişki yaşamış kadınları aydınlatmaktan uzaktır. Yeni kurbanlar yaratırlar. Kadınlar kitaplarda anlatılanları kendi hikayeleri olarak benimserler. Bu konuda daha fazla kitap yazılması için pazar yaratırlar ve terapiyi zorunlu kılarlar. Tavris 1993 sayfa 17. Çocuklukta cinsel istismara uğramış insanlarla ilgili istatistiksel veriler yetersizdir. Geçmişin hatırlanması ile ortaya çıkan cinsel istismar aynen sınırda kişilik ve yeme bozukluğu gibi özellikle psikiyatri tedavisi gören kadın hastalarda görülmektedir. Cinsel istismarın oldukça yaygın olduğu düşünülmektedir. Psikolojik kaygı, depresyon ve sıkıntının altında yatan temel nedenin çoğu kez cinsel istismar olduğu üzerinde durulur. Sorun ortada gerçekten cinsel istismar olup olmadığı değil, yapılan suçlamaların doğru olup olmadığıdır. Bellek nasıl çarpıtılır? Geçmişte cinsel istismara uğradığını hatırlayan kadınların çoğu ya psikoterapiye devam etmekte ya da rehber kitap okumaktadır. Hatırlanan her şey gerçek dışı olabilir. Peki o zaman bu olgu nasıl açıklanabilir? Atlanta'dan bir psikiyatr, George Ganaway, İnsanların hiç olmamış bir şeyi nasıl hatırladıkları hipotezinden yola çıkarak çalışmalar yapmıştır. Cinsel istismara uğradıklarını iddia eden hastaların özellikle sınırda ve narsist kişilik bozuklukları olan kişiler olduklarını öne sürer. Ayrıca bu kişiler hipnoz edilmeye ve fantezi üretmeye oldukça yatkındırlar. Ganaway 1989. Ganaway bu hastaların ürettikleri fantezileri yaşantılarındaki acı ve kederi bloke etmek için kullandıklarını belirtir. Bu süreçte kendi hatıralarını ve geçmişlerini yaratırlar. Yeni hatıralar ve yeni bir geçmiş yaratarak geçici de olsa acılarını ve kaygılarını azaltma yoluna giderler. Ayrıca bu süreç boyunca hatırladıkları istismar olayını dışa vurarak hem bireysel terapiye hem de grup terapisine devam eden aynı dertten müptela kişilerden yardım görürler. Ganaway 1994. Belleği çarpıtmak düşünüldüğünden daha kolaydır. Doftus ve Catchman 1994 yaptıkları bir çalışmada bir grup öğrenciden dostlarının ya da akrabalarının belleklerini çarpıtmalarını istemişlerdir. Öğrenciler dostlarına ya da akrabalarına hiç olmamış bir olayı, mesela büyük bir alışveriş merkezinde kaybolmayı olmuş gibi anlatmışlardır. Kullanılan teknikler oldukça basittir. Alışveriş merkezinde kaybolduğun günü hatırlıyor musun? Ne kadar korkmuştun hatırlıyor musun gibi sorular sormuşlardır. Böylece insanların kaybolduklarına inandırarak belleklerini çarpıtmışlardır. Geçmişi ayrıntısıyla hatırlamak mümkün mü? Çocuklukta fiziksel ya da cinsel istismara uğramak gibi bir olay herkesin başına gelebilir. Burada iki nokta üzerinde durmak gerekir. 1. Kişi yaşadığı istismarı ne boyutta bilinç dışına itmiş ve bastırmıştır? 2. Çocuklukta yaşanan bir olayın yetişkinlikte ana hatlarıyla hatırlanması mümkün müdür? Bazı psikologlar bilinç dışına itmeyi ve bastırmayı kabullenmezler. Bu yüzden de geçmişin sonradan hatırlanmasına şüpheyle bakarlar. Bazıları da ancak acı veren bir tek olayın bastırılabileceğini ve bilinç dışına itilebileceğini, seri olaylar silsilesinin tamamen bastırılmasının mümkün olmadığını düşünür. Loftus 1993. Çocuklukta yaşanan acı olayların bastırılabileceğine inanmayan psikolog ve psikiyatristlerin bazıları hatırlanan her şeyi sorgulamadan doğru olarak kabul ederler. Bazıları ise hem doğru hem de yalan olabileceği ihtimali üzerinde dururlar. Geçmişin sonradan hatırlanması nedeniyle yüzlerce insan haklı ya da haksız yere hapishanelerde çürümüştür. Applebaum 1992. Geçmiş hatıralar çoğunlukla cinsel istismarla ilgili suç duyurularını gündeme getirmektedir. Çarpık belleğin işin içine girmesi durumundaysa masum insanların yaşamları alt üst olmaktadır. Gütel 1993 ve Applebaum 1992 hastanın psikoterapi seansı sırasında anlattığı hikayeyi ve mahkeme salonunda ortaya atılan iddiaları doğru kabul etmek arasındaki fark üzerinde dururlar. Kuşkusuz mahkeme salonunda ortaya atılan iddiaların doğruluk derecesi psikoloji seansına nazaran daha yüksek olmalıdır. Gütel, geçmişin hatırlanmasını sağlayan terapistin doğrunun şahidi olduğunu ama mahkemelerin terapistleri uzman olarak kabul etmediklerini vurgular. Böylesine bir ikilemin ahlaki olmadığını, çünkü adaletin eşitlik felsefesinden yola çıkarak hem davalı hem de davacının hakkını korumak zorunda olduğunu belirtir. Gerçekten istismara uğramış bazı kurbanlar gecikmeli olarak şikayette bulunur. İstismar gerçekleştiği zaman orada olmayan birisi nasıl ön yargısız ve tarafsız bir değerlendirme yapabilir? Bu tür olaylar nadiren kanıtlanabilmektedir. Wakefield ve Underwager 1992 geçmişin sonradan hatırlanması olgusuyla başa çıkmak zorunda kalacak terapistlerin dikkate almaları gereken bazı noktaları gündeme getirmişlerdir. İstismara uğradığını iddia eden kişinin tüm sağlık, psikiyatri ve okul dosyaları bulunmalı ve gözden geçirilmelidir. Kişinin tüm geçmiş ve bugünkü özel ilişkileri araştırılmalıdır. Hayatındaki önemli kişilerle, özellikle kardeşleriyle birebir görüşülmelidir. Kişinin cinsel yaşamı ile ilgili bilgi toplanmalıdır. İstismara uğradığını iddia eden kişiyle ilgili nasıl bilgi toplanacağına İyi karar verilmelidir. Geçmişe geri dönmesini sağlamak için hipnoz yapmak uygun mudur? Terapistin sorular sorması başarı sağlar mı? Yoksa bilgi grup terapisi sırasında mı toplanmalıdır? Psikiyatrların çoğu güvenilir olduğunu düşünseler de, Yapko 1994, hipnoz sırasında elde edilen bilgi güvenilir değildir. Bilimsel Çalışmalar Derneği 1985. Suçlamaların ortaya çıkarılacağı terapi seansının psikoloji danışman mı yoksa cinsel istismar kanıtlarını ortaya çıkarmakta usta terapistler tarafından mı yürütüleceğine karar verilmelidir. Suçlamaları yapan kişinin cinsel istismarı konu alan kitaplar okuyabileceği, iyileşme cesareti gibi konferansa gidebileceği ve televizyon programları izleyebileceği olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır. Kişinin üzerindeki baskı dikkate alınmalı, psikiyatrik bir rahatsızlığı olup olmadığı tespit edilmelidir. Geçmişte yaşandığı düşünülen olayların belleğin çarpıtılmasından ibaret olup olmadığına ve öç almak gibi şeytani duygulara hizmet edip etmediğine açıklık getirilmesi gerekir. Ganaway 1989. Hatırlanan olayların olabilirliğine belleğin fizyolojik yapısı göz önünde bulundurularak karar verilmelidir. Örneğin kişinin 3,5 yaşından önceki olayları hatırlaması hemen hemen imkansız gibidir. 2 yaşından önceki olayları hatırlamak ise imkan dahilinde değildir. Loftus 1994, Usher ve Neisser 1993. İstismara uğradığını iddia eden kişinin ailesinin psikolojik yapısı ve özellikleri ince ayrıntılarıyla incelenmelidir. Anne babanın alkol veya uyuşturucu bağımlısı olup olmadıkları gibi. suçlamayı yapan kişinin daha önceden meslektaşları veya patronları tarafından cinsel tacize maruz kaldığı gibi suçlamalar yapıp yapmadığı açıklığa kavuşturulmalıdır. Suçlanan kişinin daha önceden herhangi bir suç işleyip işlemediği araştırılmalıdır. İddiaları destekleyecek türden pornografik fotoğraf gibi deliller ya da kardeş, akraba veya çocukluk arkadaşlarının verdikleri bilgiler analiz edilmelidir. Suçlamaları yapan kişinin bir çıkarının olup olmadığı açıklığa kavuşturulmalıdır. Maddi çıkar veya kişisel başarısızlığı mantığa bürüme gibi. Suçlamaları yapan kişinin ve terapistinin güvenilir bir otorite olarak başka bir psikolog veya psikiyatrdan ikinci bir görüş alınmasına gösterdikleri tepki irdelenmeli, bu öneriyi reddetmeleri durumunda dikkatli olunmalıdır. Yukarıda belirtilen hiçbir nokta fotoğraf gibi somut deliller hariç geçmişte yaşanan olayların doğruluk derecesini belirleyemez. Böyle durumlarda tanık durumundaki terapist ve diğer uzmanlarla kanıtları dikkatli değerlendirmeleri önerilir. Cinsel istismara uğrayan kişilerin psikolojik danışmanları kurban olarak gördükleri bu insanlara yardım eli uzatmakta tereddüt etmezler. Bununla birlikte bir takım maddi ve manevi çıkarlar gözetilerek geçmişin hatırlanması olgusu hem terapistler hem de kitap satıcıları için geçim kaynağı haline gelmiştir. 14. ayrımın sonu, sayfa 165.